Notre Dame'ın Kamburu, Victor Hugo. İkinci parça, 183. sayfa. Üçüncü bölüm, Notre Dame. Hiç kuşku yok ki, bugün bile Notre Dame de Paris Kilisesi görkemli ve yüce bir yapıttır. Ne var ki, yaşlanırken güzelliğini o kadar iyi korumuş olmasına karşın, zaman ve insanların el ele vererek, ilk taşı koyan Şalomen'e de, son taşı yerleştiren Philip Auguste'ye de hiçbir saygı duymadan bu saygıdeğer yaşlı anıta yaptıkları sayısız yaralama, verdikleri zarar ziyan karşısında iç çekmemek, öfkelenip üzülmemek pek güçtür. Katedrallerimizin bu yaşlı kraliçesinin yüzünde bir kırışığın yanında daima bir yara izine rastlanır. Yaşam kemiricidir. İnsan daha da beter bir kemiricidir. Ben bunu rahatlıkla şöyle çevirebilirim. Zaman kördür, İnsan ahmak. Bu antik kiliseye yapılan tahribatın çeşitli izlerini okuyucuyla birlikte birer birer inceleme olanağını bulsaydık, bunda zamanın payının az olduğunu, insanlarınkinin, özellikle sanat adamlarınınkinin pek çok olduğunu görürdük. Sanat adamları demek zorundayım. Çünkü son 200 yılda mimar niteliğine bürünen kimseler oldu. Bir kere sadece en önemli birkaç örneği sayarak söyleyelim. Hiç kuşku yok ki, bu kilisenin ön yüzünden daha güzel bir mimarlık yapıtı pek azdır. Burada yumurta biçimi oyuk 3 büyük kapı, 28 kraliyet hücresinin işlemeli ve tırtıllı şeridi, baş rahiple yardımcıları gibi iki tarafında yan pencereleriyle ortadaki muazzam gül biçimi pencere. İncecik sütunlarının üzerinde ağır bir sahanlık taşıyan yonca yaprağı biçimi kemerleri bulunan yüksek ve narin galeri. En sonunda görkemli bir bütünün ahenkli parçaları üst üste konmuş, dev gibi o 5 kat halindeki kayağın taşından siperlikleriyle iki siyah ve kocaman ağır kule. Gözlerin önünde hep birden ve büyük bir düzenle serilen, karışıklığa meydan vermeden sürüp giden sayısız yontuculuk, oyma, yontmacılık yapıtları, ayrıntılar, bütünün dingin yüceliğine büyük ölçüde katılarak ard arda aynı zamanda gelişir. Taştan muazzam bir senfoni dersiniz adeta. Bir adam ve bir ulusun, tıpkı kardeşi olduğu İlyada destanı ve İspanyol halk destanları gibi, hem tek hem de aynı zamanda karmaşık dev boyutlu yapıt. Her taşın üzerinde, sanatçının dehasıyla düzene sokulan ve eğitilen işçinin hayalinin yüzlerce biçimde belirdiği görülen, bir çağın bütün güçlerinin katkısıyla mucizevi yapıt. Kısacası çifte özelliğini, çeşitlilik ve ölümsüzlüğünü aşırmışa benzediği tanrısal yaratma gibi güçlü ve verimli bir çeşit insan yaratması. Ve bizim burada ön yüz için söylediklerimizi bütün kilise için söylemek gerekir. Ve Paris'teki bu katedral için söylediklerimizi Orta Çağ Hristiyanlığının bütün kiliseleri için söylemek gerekir. Kendi kendine gelen bu sanatta her şey uyumlu, mantıklı ve dengelidir. Devin ayak parmağını ölçmek, devi ölçmek demektir. Biz gene Notre Dame'ın, tarihçilerin dediğine göre kütlesini seyredenlere dehşet veren, dehşete düşüren ağırbaşlı, vakur ve güçlü katedrali büyük bir saygı ve sevgiyle seyretmeye gittiğimiz zaman, bugün hala bize göründüğü haliyle ön yüzüne dönelim. Bugün bu ön yüzde üç önemli şey eksiktir. Önce eskiden onu yerden yükselten 11 basamaklı merdiven, sonra 3 kapının hücrelerinde bulunan yontuların alt dizisi ve ellerinde imparatorluk elmasını tutarak 1. katın galerisini süsleyen Şildöbe'den Philip Auguste'ye kadar Fransa krallarının en eski 28'inin üst dizi yontuları. City'nin toprak düzeyini karşı konulmaz ve ağır bir ilerlemeyle yükselterek merdiveni yok eden zamandır. Ama Paris kaldırımının bu yükselen dalgasına, binanın görkemli yüksekliğini artıran 11 basamağı birer birer yutturarak, zaman kiliseye belki de aldığından çoğunu verdi. Çünkü anıtların yaşlılığını onların güzelliğinin yaşı haline getiren, yüzyılların o koyu rengini ön yüze yayan da zamandır. İyi ama o iki sıra yontuyu kim devirdi? Hücreleri kim boş bıraktı? Merkezdeki cümle kapısının tam ortasına şu yepyeni, ve biçemsiz sivri pencereyi kim yonttu? Demirci ustası Biskonet'in elinden çıkma arabesklerin yanına 15. Louis tarzında işlenmiş şu yavan ve ağır tahta kapıyı oraya yerleştiren kim? İnsanlar, günümüzün mimarları, sanatçıları. Şimdi buyurun, bir de binadan içeri girelim. Tıpkı bütün salonlar arasında Adliye Sarayı'nın toplantı salonu gibi, çan kuleleri arasında Strasbourg Kulesi gibi, yontular arasında dillere destan olan Ermiş Kristof'un dev boyutlu yontusunu kim devirdi? Ya kubbe altının ve koro mahallinin bütün sütun aralarını dolduran, diz çökmüş, ayakta, at üzerinde, erkek, kadın, çocuk, kral, piskopos, jandarma, taştan, mermerden, altından, gümüşten, bakırdan, hatta bal mumundan on binlerce yontuyu vahşicesine kim süpürüp götürdü? Zaman değil herhalde. Peki ya o göz kamaştırıcı, görkemli bir biçimde ermiş kemiklerinin saklandığı sandukalarla ve kutsal emanet mahfazalarıyla dop dolu o eski gotik biçemdeki mihrabın yerine melek başlarıyla ve bulutlarla kaplı Val de Grâce'ın ya da Anvalides'in eşinden ayrılmış bir örneğine benzeyen şu ağır, hantal mermer lahiti kim koydu? Ersandus'un Karlovingey dönemi döşemesine şu ağır taş tarihe aykırılığı aptalcasına kim gömdü? 13. Louis'nin vasiyetini yerine getiren 14. Louis değil mi? Ya o babalarımızın hayran bakışlarını büyük cümle kapısının üzerindeki gülle, mihrabın sivri pencereleri arasında duraksatan diri canlı renkli o vitrayların yerine soğuk beyaz camları kim koydu? Ya şu bizim yakıp yıkan, bilisiz, kaba başpiskoposlarımızın katedrallerini sözüm ona boyadıkları o güzelim sarı badanayı görse 16. yüzyıl kilise şarkıcısı ne derdi acaba? Bunun celladın kötülük ve cinayet yuvası yapılara sürdüğü renk olduğunu anımsardı. Başkomutanın ihaneti yüzünden baştan başa sarıya boyanan Petty Bourbon konağını anımsardı. Sava, öyle has bir sarı boya, öyle özenle yapılmış bir iş ki yüzyılı aşan bir zaman bile onu solduramadı, der. Kilise şarkıcısı kutsal yerin utanç verici, rezilce bir yere dönüştüğünü sanır ve kaçardı. Ya bir de her türden binbir yabanıllığın, uygarsızlığın karşısında durmadan kilisenin yukarısına çıkarsak, pencerenin kesişme noktasına yaslanan ve komşusu Saint-Chapelle'in Çan Kulesi'nin alemi kadar, hoş o da yıkıldı ya, narin ve cüretli olan Çan Kulesi'ni, ince, uzun, sipsivri, görkemli, sesi iyi yansıtan, dantel gibi delikli motiflerle oyulmuş, kulelerden daha da ileri, gökyüzüne saplanan o şirin küçük Çan Kulesi'ni ne yapmışlardı? Zevk sahibi bir mimar onu kesti ve yarayı bir tencere kapağına benzeyen şu geniş kurşun yakıyla gizlemenin yeterli olacağını sandı. Orta Çağ'ın harikulade sanatına hemen hemen bütün ülkelerde, özellikle Fransa'da işte böyle davranıldı. O sanatın yıkıntıları üzerinde her üçü de onu değişik derinliklerde zarara uğratan üç çeşit hasar görülür. Önce şurayı burayı yavaş yavaş pek belli etmeden çentikleyen ve yüzeyini her tarafta paslandıran zaman. Sonra doğaları bakımından kör ve öfkeli olan siyasal ve dinsel devrimler gürültüyle onun üzerine saldırdı. Yontularla ve oymalarla süslü görkemli giysisini yırttılar. Gül biçimi pencerelerini deldiler. Arabesklerden ve küçük yontulardan oluşan gerdanlıklarını kırdılar. Yontularını kimi zaman rahip başlıkları için, kimi zaman da kral taçları için kopardılar en sonunda. Yeniden doğuşun anarşik ve görkemli sapmalarından beri gitgide daha aptal, daha gülünç bir hale gelen modalar mimarinin kaçınılmaz çöküşünde birbirini kovaladı. Değişik modalar devrimlerden daha çok kötülük yaptı. Can alacak yerinden kestiler. Sanatın kemikli iskeletine saldırdılar. Yapıyı kesip biçtiler. Düzenini bozdular. Simgede olduğu kadar biçimde, onu güzellikte olduğu kadar mantıkta öldürdüler. Sonra da yeniden yaptılar. Hiç değilse ne zaman ne de devrim böyle bir işe kalkışmamıştı. Modalar ince beğeni adına gotik mimarinin yaraları üzerine bir günlük ömrü olan sefil süslerini, mermer kurdelelerini, maden pomponlarını küstahça yerleştirdiler. Bunlar, Catherine de Médicis'in küçük kilisesinde sanatın yüzünü kemirmeye başlayan ve 200 yıl sonra da ona işkence ederek, yüz buruşturarak, sanata Dubarry'nin küçük salonunda son nefesini verdiren yumurta biçimi bezemeler, kıvrımlar, kırışıklar, kumaş kıvrımları, yapraklı çiçekli bezekler, püsküller, taştan alevler, tunçtan bulutlar, tombul aşk tanrıları, şişman melekler kılığında gerçek derin yaraydı. Böylece buraya kadar belirttiğimiz noktaları özetlersek, bugün gotik mimariyi üç türlü yıkım çirkinleştirip biçimsizleştiriyor. Derideki buruşuklar ve siiller, bunlar zamanın işidir. Şiddetler, hoyratlıklar, yaralar, bereler, kırıklar, bunlar Luther'den Migabu'ya kadar devrimlerin eseridir. Sakatlamalar, kesmeler, kolunu bacağını koparmalar, restorasyonlar. Vitruvius ve Vignola'ya göre profesörlerin Yunan, Romalı ve barbar çalışmalarıdır. Vandalların meydana getirdiği o görkemli sanatı akademi üyeleri öldürdüler. Hiç değilse tarafsızca ve yücelikle, soylulukla yakıp yıkan yüzyıllara, devrimlere zevksizliğin ayırt etme yetisi ve seçmesiyle bozan, değersizleştiren, Partenon'a büyük zafer sağlamak için gotik dantellerin yerine 15. Louis'nin hindibağlarını koyan okullu, beratli, yeminli bir sürü mimar gelip katıldı. Can çekişen aslana atılan eşek tekmesidir bu. Tepesi kartlaşıp kuruyan, üstelik de bu yetmiyormuş gibi bir de tırtılların soktuğu, kemirdiği, delik deşik ettiği yaşlı çınardır bu. Roberto Canales'in Notre Dame de Paris'i, Herostratos'u ölümsüzleştiren eski puta taparların onca ısrarla istedikleri Efes'teki şu pek ünlü Artemis tapınağıyla karşılaştırarak Galya Katedrali'ni uzunluk, genişlik, yükseklik ve yapı bakımından ondan çok daha mükemmel bulduğu o çağ ne kadar uzakta kaldı. Zaten Notre Dame de Paris kesinlikle eksiksiz, belirli sınıflandırılmış diyebileceğimiz bir anıt değildir. Roman mimarisinden bir kilise değildir artık. Henüz gotik tarzında bir kilise de değildir. Bu yapı bir örnek değildir. Notre Dame de Paris'te, Tourne Manastırı'nda olduğu gibi vakur ve kunt endam, yuvarlak ve geniş kubbe, dondurucu çıplaklık, geniş alan yerine yanın daire biçiminde kemerleri bulunan yapılardaki görkemli sadelik yoktur. Notre Dame de Paris, Borgo Kilisesi gibi sivri pencereler mimarisinin hafif, çok şekilli, gür, tıkız, diken diken, çiçeklenmiş görkemli ürünü değildir. Onu karanlık, gizemli, basık ve yarım daire biçimindeki kemer altında adeta ezilmişe benzeyen o antik kiliseler ailesine de katamayız. Sözünü ettiğimiz bu kiliselerin hepsi tavanları dışında hemen hemen Mısır mimarisindedir. Hepsi de hiyeroglif gibi, hepsi ruhani, hepsi simgesel. Süslemeleri insandan çok hayvanlarla, hayvanlardan çok çiçeklerle, çiçeklerden çok baklava biçimleri ve zikzaklarla doludur. Mimardan çok piskoposun eseridir. Tamamıyla kökünü Roma İmparatorluğu'nun son dönemlerinden alan ve Fatih Giliom'a kadar süren teokratik ve askerce disiplinin etkisinde sanatın ilk değişikliğidir bu. Bizim bu katedralimizi o yüksek, adeta tüy gibi hafif, zengin vitraylı ve oymalı kiliseler arasına da katmamız olanaksızdır. Onların şekilleri keskin, tavırları cüretlidir. Siyasal simge olarak bölgesel ve kent soylu, sanat yapıtı olarak özgür, kaprisli ve ölçüsüzdür. Mimarinin artık hiyeroglif gibi değişmez ve ruhani değil de sanatçı, ilerici ve halkçı olan Haçlı seferleri dönüşü başlayan ve 11. Louis ile biten ikinci değişikliğidir bu. Notre Dame de Paris, birinciler gibi saf Roma ırkından olmadığı gibi, ikinciler gibi saf Arap ırkından da değildir. O bir geçiş dönemi yapısıdır. Saksonyalı mimar daha sahının ilk fil ayaklarının yerleştirilmesini tamamlamıştı ki, Haçlı seferinden gelen sivri pencere biçimi bir Fatih gibi, sadece yarım daire biçimi kemerleri taşıyacak olan o geniş Roma tarzı sütun başlıklarının üzerine yerleşti. O zamandan beri üstün bir egemenlik kazanan sivri pencere biçimi, kilisenin geri kalan bölümünü tamamladı. Bununla birlikte Başlangıçta deneyimsiz ve çekingenken giderek açılıyor, genişliyor, kendini tutuyor ve daha sonraları onca harikulade katedralde yaptığı gibi mızraklar ve oklar halinde atılmaya pek cesaret edemiyor. Adeta ağır, hantal, Roma biçemi fil ayaklarının komşuluğunun etkisinden kurtulamamış sanırsınız. Zaten Roma mimari biçeminden gotik biçeme geçiş döneminin bu yapıları inceleme açısından saf örnekler kadar değer taşır. Onlar olmasaydı yitip gitmeye mahkum olacak bir sanatın küçük ayrımlarını ifade ederler. Bu yarım daire biçimindeki kemere sivri pencerelerin aşılanmasıdır. Notre Dame de Paris bu türün ilginç bir örneğidir. Bu saygıdeğer anıtın her yüzü her taşı değil sadece memleket tarihinin, üstelik bilim ve sanat tarihinin de bir sayfasıdır. Önemli birkaç örnek vermek için söyleyelim. Küçük kırmızı kapı 15. yüzyılda gotik inceliklerinin hemen hemen sınırına yaklaşırken sahının fil ayakları, oylumları ve ağır başlıklarıyla Saint-Germain-des-Prés'nin Carlovien dönemi manastırına kadar geri gider. Bu kapıyla o fil ayakları arasında 6 yüzyıl var sanırsınız. Hatta Saint-Jacques de la Bouchard Kilisesi bilimlerinin hiç eksiksiz bir hieroglifi olan simyacılar bile cümle kapısının simgelerinde gizli bilimlerinin yeterli bir kısaltmasını buluyorlardı. Böylece roman biçiminde manastır, gizemli kilise, gotik sanat, Saksonya sanatı, 7. Gregoire'yi anımsatan ahı ağır, hantal yuvarlak fil ayağı, Nikola Flamel'in Luther'e öncülük ettiği simya simgeciliği, papalık birliği, dinin aslından ayrılma, Saint-Germain-des-Prés, Saint-Jacques de la Bouchard, hepsi Notre Dame'da erimiş, birleşmiş, karışmıştır. Bu merkezi ve doğurucu kilise, Paris'in eski kiliseleri arasında adeta mitolojideki başı, göğsü aslan, karnı keçi, kuyruğu ejderha olan bir masal hayvanı gibidir. Birinin başını, birikinin kollarını, bacaklarını, öbürünün sarısını almıştır. Her birinden bir şeyler vardır onda. Yineliyoruz. Bu melez yapılar sanatçı için, antikacılar için, tarihçi için bir hayli ilgi çekicidir. Bu yapılar kanıtladıklarıyla mimarinin ne dereceye kadar ilkel bir şey olduğunu hissettirirler. Dev boyutlu anıt kalıntıları da, Mısır ehramları da, o dev boyutlu Hint pagodaları da mimarinin en büyük ürünlerinin kişisel yapıtlar olmaktan çok toplumsal yapıtlar olduğunu, deha sahibi insanların yaratmasından çok sancı çeken ulusların doğurduğu varlıklar olduğunu, bir ulusun bıraktığı tortu olduğunu, yüzyılların oluşturduğu yığılmalar, insan toplumunun artlarda gelen buharlaşmalarının kalıntısı olduğunu, kısacası oluşum çeşitleri olduğunu hissettirir. Zamanın her dalgası kendi tortusunu üst üste koyar. Her ırk kendi katmanını anıtın üzerine bırakır. Her birey kendi taşını getirir. Kunduzlar böyle yapar. Arılar böyle yapar. İnsanlar böyle yapar. Mimarinin büyük simgesi Babil Kulesi bir arı kovanıdır. Büyük binalar, büyük dağlar gibi yüzyılların işidir. Çoğu zaman sanat değiştiği halde yapılar hala askıdadır. Ara verilen çalışmalar sürüncemede kalır. Değişen sanata göre yapılar sakin sakin sürüp gider. Yeni sanat anıtı bulunduğu yerde ele alır. Oraya iyice yerleşir, sımsıkı yapışır. Onu sindirir, kendine mal eder. Onu kendi keyfince, canının istediği gibi geliştirir ve olanak bulursa tamamlar. Olgu heyecansız, çabasız, tepkisiz, doğal ve sakin bir yasaya uyarak gerçekleşir. Bu, ortaya çıkıveren bir aşılamadır. Dolaşan bir öz sudur. Yeniden kök salan bir bitkidir. Hiç kuşkusuz ki, aynı yapıda sayısız yükseklikteki birçok sanatın bu ard arda gelen lehimlenmelerinde bir yığın koca koca kitaba ve çoğu zaman insanlığın evrensel tarihine konu olacak maddeler vardır. Yaratıcısının adı olmayan bu büyük kütlelerin üzerinde insan, sanatçı, birey silinir. Orada sadece insan zekası özetlenir ve toplanır. Zaman mimardır, halk da duvarcı. Burada sadece Doğu'nun büyük duvarcılıklarının küçük kardeşi olan Avrupa Hristiyan mimarisini göz önüne alırsak, karşımıza üst üste konmuş, iyi dilimlenmiş üç kuşağa ayrılan yüce bir oluşum çıkar. Roman kuşak, gotik kuşak, rahatlıkla Greko-Roman adını verebileceğimiz Rönesans kuşağı. En eskisi, en derini olan Roman katmanda, Rönesans'ın çağdaş ve üst tabakasında Grek sütununun üzerinde yeniden beliren yarım daire şeklinde kemer yer alır. Sivri pencere biçimi ikisinin arasındadır. Bu üç katmandan sadece bir tanesine ait olan yapılar açıkça belirlidir, tek ve eksiksizdir. Bu Julmiye Manastırı'dır, Reims Katedrali'dir, Saint Croix de Orleans'tır. Ama üç kuşak, güneş tayfındaki renkler gibi kenarlarda karışır ve birleşir. Karmaşık biçimdeki anıtlar, nüans ve geçiş dönemi yapıları bundan meydana gelir. Bir tanesinin ayakları Roman, ortası Gotik, başı Greco-Roman'dır. Çünkü o anıtı inşa etmek için tam 600 yıl geçmiştir. Bu tür çok enderdir. Etampes Kale Burcu bunun bir örneğidir. Ne var ki, iki oluşumlu yapılara daha sık rastlanır. Bu ilk fil ayaklarıyla Saint-Denis'in cümle kapısı ve Saint-Germain-des-Prés'nin salımının daldığı o Roman kuşağı gömülen sivri pencereli bir yapı olan Notre-Dame de Paris'tir. Bu, Roman katmanının yan gövdesine kadar geldiği Boherville'nin yarı gotik, şipşirin ruhban toplantı salonudur. Bu, Ortaçan Kulesi'nin aleminin ta ucu Rönesans kuşağında yüzmeseydi, gotik biçeme girecek olan Rouen Katedrali'dir. Zaten bütün bu ince ayrıntılar, bütün bu küçük ayrımlar, yapıtların sadece yüzeyini etkiler. Deri değiştiren sanattır. Hristiyan kilisesinin asıl yapısı hiç zarar görmemiştir. Her zaman hep aynı iç yapı, bölümlerin aynı mantıklı düzeni korunmuştur. Bir katedralin oymalı ve işlemeli zarfı her ne olursa olsun altında her zaman, hiç değilse yeşerme ve başlangıç halinde Roma Bazilikası'na rastlanır. Bu, aynı yasaya uyarak yeryüzüne sonsuza kadar gelişir. Bunlar kesinlikle değişmez bir şekilde haç biçimi kesişen, üst taraftaki ucu mihrap şeklinde yuvarlanarak koro yerini meydana getiren iki şahındır. Bunlar her zaman kilise içi dinsel alaylar için, küçük iç kiliseler için esas şahının sütun aralıklarından taştığı bir çeşit yan geçit olan yan sahınlardır. Bunu böylece belirttikten sonra küçük iç kiliselerin, cümle kapılarının, çan kulelerin sayısı yüzyılın, halkın, sanatın heveslerine, isteklerine göre sonsuz şekilde değişebilir. Dinsel hizmet bir kere hazırlanıp sağlandıktan sonra mimarlık artık canının istediğini yapıyor. Yontular, vitraylar, gül biçimi, pencereler, arabeskler, tırtıllar, sütun başlıkları, alçak kabartmalar, mimari işte bütün bu düşlemleri kendine uygun gelen logaritmaya göre birleştirir. İçlerinde düzenin, birliğin üstün olduğu bu yapılardaki olağanüstü dış değişiklik işte bundan gelir. Ağacın gövdesi değişmez. Yeşillik biçimden biçime girer. Kuş Bakışı Paris. Okuyucu için şu harikulade Notre-Dame de Paris Kilisesi'ni onarmaya çalıştık. Kısaca, onun 15. yüzyılda sahip olduğu ve bugün artık bulunmayan güzelliklerinin pek çoğunu belirttik. Ne var ki, en önemlisini unuttuk. Bu da o dönemde kilisenin kulelerinin tepesinden görülen Paris'tir. Gerçekten de çan kulelerinin kalın duvarlarını diklemesine delen karanlık helezonda uzun zaman el yordamıyla ilerledikten sonra birdenbire ışık ve havayla dopdolu iki yüksek sahanlıktan birisine çıkıverince her yandan aynı zamanda bakışlarımızın altında serilen pek güzel bir görünümdü bu. Okuyucularımızdan hala birkaç tanesi ayakta kalabilen Bavyera'daki Nürnberg, İspanya'daki Victoria ya da hatta daha küçük ölçüde el verir ki iyi korunmuş olsunlar, Bretanya'da Vite, Prusya'da Nordhausen gibi bütün eksiksiz, türdeş, tutarlı gotik bir kent görmek mutluluğuna erenlerin kolayca fikir edinebilecekleri kendine özgü bir görünüm. 350 yıl öncesinin Paris'i, 15. yüzyılın Paris'i daha o zaman dev bir kentti. Biz Parisliler o zamandan beri kazandığımızı sandığımız toprak konusunda genel olarak aldanıyoruz. Paris 11. Louis döneminden beri üçte birden daha fazla artmadı. Hiç kuşku yok ki kent kazandığı büyüklükten çoğunu güzellikten yitirdi. Bilindiği gibi Paris bir beşik biçimindeki şu eski City adasında doğdu. Bu adanın kumsalı ilk surlarını Seine-Irmağ'da onun ilk hendeğini oluşturdu. Paris birkaç yüzyıl biri kuzeyde öbürü güneyde iki köprüyle aynı zamanda hem kapıları hem de kaleleri olan iki köprü başıyla sağ kıyıda Grand Châtelet, sol kıyıda Petit Châtelet ile ada halinde kaldı. Sonra daha ilk hanedanın krallarıyla adasında pek sıkışık durumda olan ve kımıldayacak yeri kalmayınca Paris suyu geçti. O zaman Grand Châtelet'in ötesinde, Petit Châtelet'in ötesinde ilk sur duvarları ve kuleler Seine Irmağı'nın iki yakasındaki kırsal alanlara saldırmaya başladı. Bu eski sur duvarlarından geçen yüzyılda hala birkaç kalıntı vardı. Bugün onların sadece anıları, şurada burada bir gelenek. Bude ya da Bodüyük kapısı Porto Bagadua kaldı. Yavaş yavaş her zaman kentin ortasından dışarı itilen evler dalgası bu çevre surlarını kemirdi, aşındırdı ve yok etti. Philippe Auguste ona yeni bir set yaptırdı. Böylece Paris'i kalın, yüksek ve sağlam kulelerden oluşan daire biçimde bir halkanın içine hapsetti. Yüzyılı aşan bir sürede evler sıkıştı, yığıldı ve bir sarnıçtaki su gibi bu havuzdaki düzeylerini yükseltti. Evler derinleşmeye başladı. Katların üzerine katlar koydular. Birbirlerinin üzerine bindiler. Sıkıştırılan her öz su gibi yukarı doğru fışkırdılar. Ve artık bir parça hava alabilmek için başını komşusunun üzerinden aşıran aşıranaydı. Sokak gitgide daha oyuldu ve daha daraldı. Her alan ağzına kadar doldu ve yok oldu. En sonunda evler Philippe Auguste sur duvarlarının üzerinden atladı ve çılgınlar gibi neşelenerek çarpık çırpık, düzensiz bir biçimde kırsal alanlara yayıldı. Orada şöyle bir rahatça yerleştiler. Tarlalardan kendilerine bahçeler biçtiler, gönence kavuştular. Daha 1367'de kent varoşlara öylesine yayıldı ki, özellikle sağ kıyıya yeni bir duvar çevirmek zorunda kaldılar. Bu yeni sur duvarını 5. Charles yaptırdı. Ne var ki Paris gibi bir kent sürekli bir kabarma demektir. Sadece böylesi kentler başkent olabilir. Bunlar bir ülkenin bütün coğrafi, siyasal, tinsel, entelektüel alanlarının bir ulusun bütün doğal eğilimlerinin gelip ulaştığı bir hunidir. Bunlara bir bakıma uygarlık kuyuları diyebiliriz. Bunlar aynı zamanda da ticaretin, sanayinin, zekanın, halkın, bir ulusta öz su olan, yaşam olan her şeyin, ruh olan her şeyin durmadan damla damla, yüzyıldan yüzyıla süzülüp biriktiği lağımlardır. İşte böylece 5. Charles'ın sur duvarları da Philippe Auguste'ninkilerin akıbetine uğradı. Daha 15. yüzyılın sonlarında üzerinden aşıldı, öteye geçildi ve varoş daha da uzaklara koştu. 16. yüzyılda sur duvarları göz göre göre geriler ve gitgide eski kentin içine dalar. Öyle ki daha şimdiden dışarıda yeni bir kent kalınlaşmaya, yoğunlaşmaya başlar bile. Böylece burada durmak için söyleyelim ki, daha 15. yüzyılda Paris, Julien Laposte döneminde Grand Châtelet ve Petit Châtelet içinde adeta filiz halinde bulunan surların ortak merkezli üç daire şeklindeki duvarını aşındırmıştı bile. Güçlü kent tıpkı büyüyen bir çocuğun geçen yılki giysilerini patlatması gibi dört duvar kuşağını ard arda çatlatmıştı. 11. Louis döneminde yer yer bu ev denizinde sel baskınındaki dağ tepeleri gibi yenisinin altında boğulan eski Paris'in takım adaları gibi eski surların yıkıntısı halinde birkaç kale topluluğunun baş verdiği görülüyordu. O zamandan beri Paris, gözlerimiz için ne yazık ki daha da değişti. Ne var ki sadece bir tek sur duvarını aştı. Onu yaptıran krala yaraşır, onu öven ozana yaraşır, şu sefil çamur ve tükürük duvarını, 15. Louis'nin duvarını aştı. Paris'i çeviren duvar, Paris'i mırıldandırır. 15. yüzyılda Paris hala birbirinden tamamıyla değişik ve ayrı, her birinin kendi fizyonomisi, özelliği, örf ve gelenekleri, kendi ayrıcalıkları, kendi tarihleri olan üç kente bölünmüş durumdaydı. City, üniversite, kent. Adayı kaplayan City en eskisi, en küçüğü ve öbür ikisinin anasıydı. benzetmeyi bağışlayın. İki güzel ve yetişkin genç kızın arasındaki küçücük yaşlı bir kadın gibi ikisinin arasına sıkışmış kalmıştı. Üniversitede bugün biri şarap ali, öbürü darphane olan iki noktayı oluşturan Tugnelle'den Nella Kulesi'ne kadar Seine Irmağı'nın sol yakasını kaplıyordu. Bunun sur duvarı, Julienus'un kaplıcalarını kurduğu o kırsal alanı oldukça geniş bir biçimde oyuyordu. San Janier Tepesi onun içinde kalıyordu. Bu sur duvarları eğrisinin en yüksek noktası Pont-Papal'dı. Yani aşağı yukarı bugünkü Poteo'nun yeri. Paris'in üç parçasından en büyüğü olan kent sağ kıyıya sahipti. Ama gene de bozulan, parçalanan ya da birçok yerinden kesintiye uğrayan rıhtımı Seine Irmağı boyunca Billy Kulesi'nden Tahta Kule'ye kadar, yani bugün tahıl ambarının bulunduğu yerden Tuileries Sarayı'nın bulunduğu yere kadar uzanıyordu. Seine Irmağı'nın başkent surlarını kestiği bu dört nokta, Tugnelle ile Nella Kulesi solda, Billy Kulesi ile Tahta Kule sağda, pek yerinde olarak Paris'in dört kulesi adını taşırlardı. Kent, üniversiteden de daha fazla kırsal alanlara doğru ilerliyordu. Kent surlarının, 5. Charles'ın yaptırdığı surların en yüksek noktası, yerleri hiç değişmeyen Saint-Denis ve Saint-Martin kapılarıydı. Yukarıda da söylediğimiz gibi, Paris'in bu üç büyük bölümünden her biri bir kentti. Ama eksiksiz olamayacak kadar özel bir kentti. Öbür ikisinden kesinlikle vazgeçemeyecek bir kentti. Bu nedenle apayrı yapıda üç görünümdü bunlar. City'de bol sayıda kilise vardı. Kentte saraylar, üniversitede okullar. Burada eski Paris'in ikinci derecedeki özelliklerini, yollar idaresi hukukunun cilvelerini bir yana bırakarak genel bir görüş açısından, ilçe yönetim haklarının kargaşalığından yalnız bütünleri, kütleleri ele alarak diyebiliriz ki, ada piskoposa, sağ kıyı belediye başkanına, sol kıyı da rektöre aitti. Hepsinin üzerinde de kentin değil, sadece kralın memuru olan Paris Belediye Başkanı vardı. City'nin Notre Dame'ı, kentin Louvre'u ve Belediye Sarayı, üniversitenin Sorbonne'u vardı. Kentte alleler, City'de Hotel Dieu Yoksullar Hastanesi, üniversitede Pio Clay Çayır vardı. Öğrencilerin sol kıyıda, kendi Pio Clay'lerinde işledikleri suçlar adada adliye sarayında yargılanır, sağ kıyıdaki Montfaucon hapishanesinde cezalandırılırdı. Rektör kralı zayıf, üniversiteyi güçlü görür de işe el koyarsa o başka. Çünkü kendi bölgelerinde asılmak öğrencilerin bir ayrıcalığıydı. Bu arada sırası gelmişken şunu da belirtelim ki bu ayrıcalıkların pek çoğu, hatta bundan çok daha iyileri bile krallardan ayaklanmalarla, isyanlarla, tehditlerle zorla alınmıştı. Fi tarihinden kalma bir düzendir bu. Kral ancak halk kopardığı zaman bırakır. Bağlılık konusunda bunu büyük bir yürek saflığıyla anlatan eski bir ferman vardı. Şöyle der: yurttaşların krallığa karşı bağlılığı kimi zaman ayaklanmalarla kesilmişse de onlara pek çok ayrıcalıklar sağlanmıştır. 15. yüzyılda Seine Irmağı Paris sur kemeri içinde 5 adayı kuşatıyor. O dönemde ağaçlar bulunan, bugünse sadece tahta bulunan Lovya Adası, bir kulübe dışında her ikisi de ıssız olan, her ikisi de Piskopos'un ruhani bölgesine bağlı olan Vaşa Adası'yla Notre Dame Adası, 17. yüzyılda bu iki adayı birleştirip tek adaya dönüştürdüler. Evler yaptılar ve biz bugün ona Saint-Louis Adası adını veriyoruz. En sonunda City ve tam ucunda da o zamandan beri Pont-Neuf'un dolma seti altında harap olan sığır salcısının adacığı. O dönemde City'de 5 köprü vardı. 3'ü sağda taştan yapılmış Notre Dame Köprüsü ile Pont à Change, ahşap Pont à Menus, ikisi de solda taştan Petit Pont, ahşap Pont Saint-Michel. Bu 5 köprünün hepsinin de üzeri evlerle doluydu. Üniversitenin Philippe Auguste tarafından yaptırılmış 6 tane kapısı vardır. Bunlar Tugnelle'den başlayarak San Victor Kapısı, Bordella Kapısı, Porte Papal Kapısı, San Jacques Kapısı, San Michel Kapısı, San German Kapısı'ydı. Kentte 5. Charles tarafından yaptırılmış 6 kapı vardı. Bunlar Billy Kulesi'nden başlayarak San Anton Kapısı, Temple Kapısı, San Martin Kapısı, San Doni Kapısı, Montrumonte Kapısı, San Honore Kapısı'ydı. Bütün bu kapılar güçlüydü. Üstelik çok da güzeldi. Güzellik güce zarar vermez. Kışın sular kabarınca sert akıntılı olan geniş, derin bir hendek, Paris'in çevresindeki sur duvarlarının ayaklarını yıkardı. Kentin suyunu Seine ırmağı sağlardı. Gece olunca kapılar kapatılır, ırmak kentin iki ucunda kalan demir zincirlerle kesilir ve Paris rahat uyurdu. Kuş bakışı göründüğünde bu üç kasaba, city, üniversite, kent, bunların her biri gözler önüne garip bir şekilde karışmış, dolaşmış, sokakların içinden çıkılmaz bir örgüsünü sererdi. Bununla birlikte ilk görünüşte bu üç kent parçasının bir tek gövde oluşturduğu anlaşılırdı. Bakar bakmaz iki cadde görünürdü. Hiç kesintisiz, hiçbir karışıklığa, düzensizliğe uğramadan, hemen hemen dümdüz, upuzun giden, birbirine koşut, aynı zamanda üç kentin içinde bir ucundan öbür ucuna uzanan, güneyden batıya, Seine ırmağını dik açı çizerek geçen iki cadde. Bunlar üç kenti bağlar, birbirine karıştırır, kaynaştırır. Durmadan birinin ahalisini, öbürünün duvarları içine döker, aktarır, üçünü bir tek kent haline getirirdi. Bu iki caddeden birisi San Jacques kapısından San Martin kapısına uzanırdı. Üniversitede San Jacques caddesi adını alırdı. City'de Jover caddesi, kentte de San Martin caddesi adını alırdı. Birincisinde Petit Pont, ikincisinde Notre Dame köprüsü adıyla ırmağı iki yerden geçerdi. Sol kıyıda Harp caddesi, adada Barilla caddesi, sağ kıyıda da Saint-Denis caddesi. Seine ırmağının bir kolunda San Michel köprüsü, öbüründe Ponochange adını alan ikinci cadde. Üniversitedeki San Michel kapısından kentteki San Döni kapısına kadar uzanırdı. Zaten bunca değişik adı altında önünde sonunda olup olacağı iki caddeydi. Ama iki ana cadde, kol veren iki cadde, Paris'in iki şah damarıydı bunlar. Üç kentin bütün öteki damarları ya onlardan beslenirdi ya da onlara boşalırdı. Paris'i genişlemesine bir uçtan öbürüne kesen, bütün başkentin ortak geçidi olan bu belli başlı iki caddeden ayrı, kentin de üniversitenin de kendi özel ana caddeleri vardı. Bunlar uzunlamasına, Seine ırmağına koşut ve geçerken iki ana caddeyi dik açı olarak kesiyorlardı. Böylece kente San Anton kapısından San Honore kapısına doğru çizgi üzerinden iniliyordu. Üniversitede de San Victor kapısından San German kapısına iniliyordu. İlk iki caddeyle kesişen bu iki büyük yol, her yönden düğümlenen ve sıkışan Paris sokaklarının köstebek yuvasını andıran ağanın taslağını oluşturuyordu. Bu ağın içinden çıkılmaz resminde dikkatle incelendiğinde, ayrıca biri üniversite içinde, öbürü kent içinde genişleyen iki demet gibi açılıp yayılarak köprülerden kapılara doğru giden büyük sokaklardan iki deste ayırt edilirdi. Bu geometrik plandan bugün bile hala bir şeyler vardır. Şimdi bu bütün 1482'de Notre Dame'ın kulelerinin tepesinden bakılınca ne şekilde görünüyordu acaba? Biz de işte bunu anlatmaya çalışacağız. Bu yüksek noktaya soluk soluğa ulaşan seyirci için önce bu bidamlar, bacalar, sokaklar, köprüler, alanlar, alemler, çan kuleleri topluluğunun verdiği bir göz kamaşmasıdır. Her şey aynı zamanda gözlerinizi alıyordu. Yontulmuş, üçgen biçimi çatılar, sivri damlar, duvarların köşesine asılmış kulecikler. 11. yüzyılın taştan piramidi, 15. yüzyılın kayağın taşından dikili taşı, kalenin yuvarlak ve çıplak kulesi, kilisenin dikdörtgen ve işlemeli kulesi, büyük, küçük, kunt, tüy gibi hafif bin bir şey. Bakış, cephesi boyalı ve oymalı, dıştan çatmalı basık kapılı, katları dışa kaymış en önemsiz evden, o dönemde bir sıra kulesi bulunan Kraliyet Sarayı Louvre'ye kadar özgünlüğü, nedeni, dehası, güzelliği olmayan, sanattan gelmeyen hiçbir şey bulunmayan o dolambaçlı yollar içinde uzun zaman derinlemesine kayboluyordu. Ama göz, bu binalar kargaşalığına alışmaya başlayınca ayırt edilen belli başlı kütleler şunlardı. Her şeyden önce Siti. Karma karışıklığı arasında kimi zaman biçem güzelliklerine sahip olan Siti, Seval'ın dediği gibi, Siti adası bataklığa saplanan ve suyun akıntısıyla Seyn Irmağı'nın ortasına doğru karaya oturan büyük bir gemiyi andırır. Az önce açıkladığımız gibi, 15. yüzyılda bu gemi 5 köprüyle ırmağın iki yakasına bağlanmıştı. Bu gemi şekli Arma yazarlarının da dikkatini çekmişti. Çünkü Favien ve Pascu'ya göre Paris'in eski Arma levhasındaki gemi resmi Normandiyalılar kuşatmasından değil, buradan gelir. Çözmesini bilenler için Arma bir cebirdir, Arma bir dildir. Orta çağın ilk yarısının bütün tarihi Roman kiliselerin simgeciliğinde yazılı olduğu gibi ikinci yarısınınki de Armalarda yazılıdır. Bunlar teokrasininkilerden sonra derebeyliğin hieroglifleridir. Demek ki Siti gözlere önce doğuda pupası, batıda pruvasıyla görünür. Pruvaya doğru dönünce insanın önüne sayısız bir eski dağ sürüsü çıkıyordu. Bunların üzerinde sırtında kulesi bulunan bir filin sağrısını andıran Saint-Chapelle'in kurşun kaplı baş tarafı genişçe bir yuvarlak meydana getiriyordu. Yalnız burada bu kule dantel gibi oymalı konisi arasından dünyada şimdiye kadar gökyüzünü göstermiş olan en cüretli, en işlemeli, en inceltilmiş, en tırtıllı çan kulesiydi. Notre Dame'ın önünde, en yakında, üç cadde, güzelim eski evleri bulunan güzel bir alan olan kilisenin avlusuna boşalıyordu. Bu alanın güney yanında Hotel Dieu'nun buruşuk ve abuz suratlı ön yüzü ve yaralarla, sihirlerle kaplıymış gibi duran damı eğiliyordu. Sonra sağda, solda, doğuda, batıda, City'nin o daracık çevresinde, her tarihten, her biçimde, her büyüklükte, Saint-Denis-du-Pas'ın o bodur, kurt yenikli roman çan kulesinden, Saint-Pierre-Rochebu'nun ve Saint-Landry'nin incecik, tığ gibi kulelerine kadar 21 kilisenin çan kuleleri yükseliyordu. Notre Dame'ın arkasında, kuzeyde, gotik galerileriyle manastır uzanıyordu. Güneyde, Piskopos'un yarı roman biçimindeki sarayı. Doğuda, Tega'nın ıssız ucu. Bu evler yığını içinde bir de, o dönemde sarayların damlarındaki en yüksek pencereleri süsleyen o delikli, oymalı yüksek taş başlıklardan, 6. Charles döneminde kent tarafından Juvien de Orient'e armağan edilen konak göze çarpıyordu. Biraz daha ileride Marche Polo'nun zift kaplı barakaları. Beride yine 1458'de Febya sokağının bir ucuyla uzatılan Saint-Germain-de-l'Auxerrois Kilisesi'nin yepyeni mihrabı. Sonra da yer yer halk kalabalığının tıkadığı bir dört yol ağzı. Bir sokağın köşesine dikilmiş bir teşhir direği. Yolun ortasında atların ayaklarının kaymaması için çiziklenmiş şahane taşların oluşturduğu ve 16. yüzyılda birlik taşları denen zavallı çakıl döşemeyle pek kötü bir biçimde değiştirilen Philip Auguste'un kaldırımlarının güzel bir parçası. 15. yüzyılda yapılan ve bugün hala Bourgogne Caddesi'nde bir tanesine rastlanan o saydam merdiven kulelerinden birinin bulunduğu ıssız bir arka avlu. En sonra da Saint-Chapelle'in sağında gün batısına doğru Adliye Sarayı suyun kıyısına o kuleler topluluğunu oturtuyordu. City'nin batı ucunu kaplayan kral bahçelerinin sık ağaçları sığır salcısının küçük adacığını gizliyordu. Suya gelince Notre Dame'ın kulelerinin tepesinden bakıldığında City'nin iki yanından ancak görülebiliyordu. Seyn Irmağı köprülerin altında, köprüler de evlerin altında kayboluyordu. Ve bakışlar suyun buharıyla vaktinden önce küflenerek göz göre göre yeşillenen damlarıyla bu köprüleri aşıp da solda üniversiteye doğru yönelince göze ilk çarpan yapı iri ve basit bir kuleler demetiydi. Petit Châtelet. Bunun açık duran cümle kapısı Petipon'un ucunu yutuyordu. Sonra eğer bakışlarınız kıyıda doğudan batıya doğru yani Tugnelle'den Nela Kulesi'ne doğru uzanırsa evlerin oluşturduğu uzun bir şerit görürdünüz. Oymalı hatılları olan, renkli camlı, kattan kata kaldırıma doğru taşan, bitmez tükenmez bir orta halli sivri çatı zikzağı oluşturan bir evler dizisi. Bu şeridi sık sık bir sokak ağzı, zaman zaman da bahçeleri ve avlularıyla binaların ana bölümleri ve müştemilatlarıyla bir ayak takımı yığını arasındaki güçlü bir derebeyi gibi bu sıkışık ve daptaracık ev kalabalığının arasına rahatça yerleşen büyük bir taş konağın ön yüzü ya da köşesiyle kesilirdi. Bernardelerle Tugnelle'ye komşu büyük araziyi bölüşen Loren konutundan en büyük kulesi Paris'i sınırlayan ve sivri çatıları yılın 3 ayında kara üçgenleriyle batan güneşin kızıl çemberini yırtmaçlama kudretine sahip olan Nela konağına kadar bunlardan 5-6 tanesi rıhtıma dizilmişti. Zaten Sen Irmağı'nın bu yakası iki yakadan en az tecimsel olanıydı. Burada esnaftan çok öğrenci kalabalığı ve öğrenci gürültüsü vardı. Doğruyu söylemek gerekirse rıhtım denecek rıhtım da sadece Saint Michel Köprüsü'nden Nela Kulesi'ne kadar olan kesimdeydi. Sen Irmağı'nın geri kalan kıyısı kimi zaman Bernardelerden ötede olduğu gibi çırçıplak kumsaldı. Kimi zaman da iki köprü arasında olduğu gibi ayakları doğrudan doğruya suya basan evler yığınıydı. Burada büyük bir çamaşırcı gürültüsü vardı. Kadınlar sabahtan akşama kadar tıpkı günümüzde olduğu gibi suyun kıyısında bağırırlar, konuşurlar, şarkı söylerler ve bir yandan da çamaşırlarını tokaçlarlardı. Bu da Paris'in hayli önemli eğlencelerinden biriydi. Üniversite göze tek bir kütle halinde görünürdü. Bir baştan bir başa tutarlı ve sıkışık bir bütündü. Bu sık, köşeli, birbirine yapışık, hemen hemen hepsi aynı geometrik ögeden oluşan binlerce dam, yukarıdan bakılınca aynı maddenin billurlaşması görünümünü veriyordu. Caddelerin o kaprisli uçurumları bu ev yığınını aşırı derecede orantısız bir biçimde kesmiyordu. 42 okul buraya oldukça eşit bir biçimde serpiştirilmişti ve her yanda bulunuyordu. Bu güzelim binaların değişik ve eğlenceli çatıları, aşıp üzerinde yükseldikleri sade, yalın damlarla aynı sanatın ürünleriydi ve kısacası aynı geometrik şeklin iki ya da üç katıyla çarpılmasından ibaretti. Demek ki bütünü bozmadan çoğaltıyorlar, ağırlaştırmadan tamamlıyorlardı. Geometri bir ahenktir. Birkaç güzel konak da şurada burada sol yakanın güzel görünümlü, ilginç tavan aralarının tepesinde görkemli çıkıntılar oluşturuyordu. Bugün artık kaybolan Növe Konağı, Roma Konağı, Rams Konağı, sanatçıyı avutmak için hala yaşayan, ayakta kalan ve birkaç yıl önce aptalcasına kulesinin tepesini yıktıkları Cluny Konağı. Cluny Konağı'nın hemen yakınında sütunlu, güzel kubbeleriyle şu Romalı sarayı Julianas kaplıcalarıydı. Konaklardan daha dindar bir güzellikte, daha vakur bir yücelikte olan ama hiç de çirkin ve daha küçük olmayan pek çok manastır vardı. Her şeyden önce ilk göze çarpan Üç Çan Kulesi ile Bernarde Manastırı. Bugün hala ayakta duran kare biçimindeki kulesi yok olanlara pek üzülmemize yol açan San Geneviye Manastırı. Yarı okul yarı manastır olan Sorbun. Bu manastırdan görkemli bir salım ve Matthieu'nun rahiplerinin dikdörtgen biçimindeki o güzeli avluları günümüze kadar gelebilmiştir. Komşusu San Bona avlusu bu kitabın 7. baskısıyla 8. baskısı arasında onun da duvarları arasına bir tiyatro çırpıştıracak zaman bulabildiler. Yan yana sıralanmış kocaman sipsivri üç çatısıyla Cordiola rahiplerinin manastırı, zarif sivri çan kulesinin Nela kulesinden sonra Paris'in bu kesimine batıdan itibaren ikinci tırtılını oluşturan Augustin rahiplerinin manastırı. Gerçekten de manastırdan dünya yaşamına geçiş halkası demek olan okullar, konaklarla manastırlar arasındaki binalar dizisi içinde zarafet dolu bir ciddiyetle, saraylarındakinden daha az havai bir oymacılıkla, manastırındakilerden daha az ciddi bir mimariyle tam orta yeri tutuyorlardı. Gotik sanatın onca kesinlikle zenginlik ve tutumluluğu şurasına burasına yerleştirdiği o yapılardan ne yazık ki bugün hemen hemen hiçbir şey kalmadı. Kiliseler hem de üniversitede çok sayıda ve pek görkemlileri vardı. Orada da mimarinin bütün çağlarını Saint Julien Kilisesi'nin yarım daire biçimi kemerlerinden, Saint Sivan Kilisesi'nin sivri pencerelerine kadar hepsini ard arda diziyorlardı. Bunların hepsine egemendi. ve sanki bu ahenk kütlesine aşırı eklenmiş bir uyum gibi her an yontulmuş alemlerin, dantel gibi işlenmiş çan kulelerinin, sivri çatılarının sayısız tırtıllarını yarıp dışarı fırlıyorlardı. Üniversitenin toprağı inişli çıkışlıydı. San Jönye tepesi orada, güneydoğuda kocaman bir kabarıklık yapıyordu. O daracık girintili çıkıntılı sokaklar yığını, bugünkü Quartier Latte, o yüksekliğin tepesinden her yöne yayılarak, yamaçların üzerinden suyun kıyısına kadar karmakarışık, düzensiz biçimde ve adeta diklemesine atılan, bir bölümü düşermiş, bir bölümü tırmanırmış, hepsi de birbirine tutunurmuş gibi bir halleri olan karmakarışık ev salkımları Notre Dame'ın tepesinden görülecek bir şeydi. Kaldırım taşlarının üzerinde karşılaşan binlerce noktanın meydana getirdiği sürekli bir akıntı gözlere her şeyi devinim halinde gösteriyordu. Halkın yukarıdan ve uzaktan görünüşüydü bu. En sonunda bu damların, bu sivri alemlerin, üniversitenin en son çizgisini pek garip bir biçimde büken, kıvıran ve tırtık tırtık eden bu sayısız bina engebelerinin aralıklarında yer yer bir kale simgesi olarak yosunlanmış kocaman bir duvar parçası, kalın bir yuvarlak kule, mazgallı bir kent kapısı seçiliyordu. Philip Auguste setiydi bu. Daha ötede çayırlar yeşeriyordu. Daha ileride boylu boyunca dış mahallenin uzaklaştıkça daha da seyrelen tek tük evlerinin hala süründüğü yollar uzayıp gidiyordu. Bu kenar mahallelerden birkaçı oldukça önemliydi. Önce Tugnelle'den başlayarak Saint Victor bucağı. Bu bucağın Bievga ırmağı üzerinde tek kemerli bir köprüsü vardı. Şişman Louis'nin mezar yazıtı, Epitapium Ludovici Gossi, okunan manastırı ve dört yanında 11. yüzyılın küçük çan kuleleri bulunan 8 köşeli sivri alemi olan kilisesi vardı. Bunun tıpkı bir eşi Edam'da görülebilir. O daha henüz yıkılmadı. Sonra daha o zaman 3 kilisesiyle bir de manastırı bulunan San Mahsu bucağı. Sonra Gublan değirmenini ve onun beyaz 4 duvarını solda bırakırsak, 4 yol ağzındaki güzel oymalı haçıyla o dönemde gotik, sivri ve son derece şirin bir yapı olan San Jacques du Hopa kilisesi, Napolyon'un saman ambarı yaptığı 14. yüzyılın o güzelim sahanlı San Maglua Kilisesi, Bizans mozaikleri bulunan Notre Dame de Champ görülüyordu. En sonunda bölmeli küçük bahçeleri ve hayaletlerin pek iyice dolduramadığı Bovea'nın yıkıntılarıyla Adliye Sarayı'nın çağdaşı görkemli bir yapı olan Şahday rahiplerinin manastırını tarlaların ortasında bıraktıktan sonra insanın gözleri batıdaki Saint-Germain-des-Prés'nin roman biçemi sipsivri 3 çan kulesi külahına takılıyordu. Daha o zamanlar büyük bir bucak olan Saint-Germain kasabası arkada 15-20 sokak oluşturuyordu. Saint-Sulpice Kilisesi'nin sivri çan kulesi bucağın köşelerinden birini belirtiyordu. Hemen yanında bugün pazarın bulunduğu yerde Saint-Germain panayırının dikdörtgen çevre duvarları seçiliyordu. Sonra rahibin teşhir direği geliyordu. Bu, tepesinde kurşun bir külah bulunan güzel küçük bir yuvarlak kuleydi. Piramit fabrikası daha uzaktaydı ve basbayağı bir fırına ulaşan fırın sokağı ve tepenin üzerindeki değirmen tek başına hiç de hoş karşılanmayan bir evceğiz olan cüzdan hastanesi daha da ötedeydi. Ne var ki gözleri çeken ve uzun zaman oraya bağlayan asıl manastırın kendisiydi. Hiç kuşku yok ki hem kilise hem de soylu kişi konağı olarak yüce bir görünüşü olan bu manastır, Paris piskoposlarının bir gece orada yatmakla kendilerini mutlu saydıkları bu piskoposluk sarayı, mimarinin bir katedralin havasını, görkemli güzelliğini verdiği, gül biçimi şahane bir pencereyle bezediği şu yemekhane, şu zarif Meryem Ana iç kilisesi, şu anıtsal muhteşem yatakhane, şu uçsuz bucaksız bahçeler, şu iner kalkar parmaklık, şu iner kalkar köprü, çevredeki çayırlıkların yeşilliğini gözlerde bölük pörçük eden şu mazgallı dış görünüş, sırmalı papaz cübbelerine karışan savaş adamlarının parıldadığı, hepsinin de gotik bir mihrabın üzerine sıkıca oturan yarım daire biçimindeki üç yüksek çan kulesinin çevresinde toplanıp birleştiği şu avlular, ufukta olağanüstü bir görünüm yaratıyordu. En sonunda üniversiteyi uzun süre seyrettikten sonra sağ kıyıya doğru, kente doğru döndüğümüz zaman görünümün niteliği birdenbire değişiyordu. Gerçekten de üniversiteden çok daha büyük olan kent tek bir bütünde değildi. İlk bakışta onun garip şekilde farklı birçok kütleye bölündüğü görülüyordu. Önce doğuda, adını bugün hala Camulogi'nin Sezar'ı çamura batırdığı bataklıktan alan kesimde bir yığın saray vardı. Bu sıkışık küme suyun kıyısına kadar iniyordu. Hemen hemen birbirine yapışık dört konak, Juy, Sans, Baybu konaklarıyla kraliçenin evi, ince uzun, narin kuleciklerle bölünmüş kayağın taşı kaplı çatılarının Seyn sularındaki yansımalarını seyrediyorlardı. Bu dört yapı, Naneinde sokağından Çan Kulesi'nin sivri külahının dört konağın üçgen biçimi çatılarının ve mazgallarının çizgisini zarif bir biçimde belirttiği, Silistre rahiplerinin manastırına kadar olan yeri dolduruyordu. Bu muhteşem konakların önünde suya eğilmiş, yeşile çalan renkli birkaç virane, onların ön yüzlerinin güzel açılarını, taş çerçeveli dört köşe, geniş pencerelerini, yontu dolu söve biçimi cümle kapılarını, düzgün şekilde kesilmiş duvarların keskin köşelerini, gotik sanatın bu ahengi, bu düzeni her yapıdan iğnelermiş gibi bir hal almasına yol açan bütün o sevimli mimari rastlantıları görmeye engel olmuyordu. Bu sarayların arkasında o akıl almaz derecede görkemli San Paul konağının kimi zaman uzunlamasına kesilen, parmaklıkla çevrilen ve bir kale gibi mazgallanan, kimi zaman da büyük ağaçlarla bir rahibe gibi örtünen, dört bir yana uzanan uçsuz bucaksız ve binbir şekle bürünen çevresi kapalı bir bahçe vardı. Bu konakta Fransa kralı kendi veliahtı ve Burgonya dükü düzeyinde 22 prensi, uşakları ve mahiyetileriyle birlikte görkemli bir biçimde ağırlayabilir, yedirip içirip yatırabilirdi üstelik. Büyük derebeylerini ve Paris'i görmeye geldiği zaman imparatoru da ve hatta kraliyet konağında kendi ayrı konakları olan aslanları bile ağırlayabilirlerdi. Sırası gelmişken burada şunu da söyleyiverelim ki, o dönemde bir prens dairesi tören salonundan ayin odasına kadar galerileri, hamamları, terleme halvetleri ve her dairede bulunan fuzuli yerlerle 11 salondan aşağı değildi. Ayrıca kralın her konuğunun özel bahçesi de vardı. Bunlardan başka mutfaklar, kilerler, şarap kilerleri, erzak ambarları, mahiyet erkanının genel yemekhanesi, şarap dağıtım yerinden hırdavat deposuna kadar 22 çalışma yerinin bulunduğu geniş arka avlular, bin bir çeşit oyun, kümes gibi büyük kuş kafesleri, balıkhaneler, hayvan koleksiyonlarının dairesi, at ve sığır ahırları, kitaplıklar, silahhaneler ve dökümhaneler. İşte o çağda bir kral sarayı, bir Louvre, bir Saint Paul buydu. Kent içinde bir kent. İçine yerleştirdiğimiz kuleden, sözünü ettiğimiz dört binanın hemen hemen yarı yarıya gizlediği Saint Paul konağı gene oldukça büyüktü ve gerçekten de görülmeye değer harikulade bir yerdi. Ana binaya vitraylar, ince sütunlu uzun galeriler ve büyük bir ustalıkla bağlanmış olmasına karşın 5. Charles'ın sarayına kattığı 3 konak. Çatısını büyük bir zarafetle süsleyen, dantel gibi parmaklarıyla Petit Mas konağı. Bir derebeyi şatosunun çizgilerine sahip olan kocaman bir kulesi. Tepe mazgalları, mazgal delikleri, geniş kapının üzerinde inip kalkan köprünün iki geçmesi arasında rahibin arması bulunan Rahip San Mao konağı, tepesi harap olan horoz ibiği gibi çentikli kale burcu, gözlerin önünde yuvarlaklaşan Edam Kontu'nun konağı, şurada burada kocaman karnabaharlar gibi demet halinde 3-4 yaşlı meşe ağacı, ışıkla ve gölgeyle kırpışan balık havuzlarının duru sularında kuğuların oynaşması, güzel manzaralı parçaları görünen bir hayli avlu, kısa fil ayaklarının üzerindeki basık sivri pencereleri, İnip kalkan parmaklığı, sürekli kükremesiyle aslanlar konağı. Bu bütünün arasından Ave Maria Kilisesi'nin balık sırtı süsleriyle Sivri Çan Kulesi'nin külahı, solda dört yanında incecik oyulmuş dört küçük kulesiyle Paris şehriminin konutu, dip tarafta, tam ortada, 5. Charles döneminden beri çoğaltılan ön yüzleri, ard arda gelen süslemeleriyle